Ayrım 12, sayfa 121. Birkaç ay sonra dönemin Türkçü gazetelerinden İfham'da da Hüseyin Ragıp'ın aynı konuda bir yazısı yayımlanmıştır. Yusuf Razi'nin yazısındaki gerekçe kadınların çeşitli işlere yerleştirilerek geçim sıkıntılarının azaltılması olduğu halde Hüseyin Ragıp'ın gerekçesi o günün ve bugünün moda kavramıyla barış dünyası yani batı karşısında küçük düşmemektir. Yazıya neden olan çeşitli milliyetlere mensup insanların çalıştığı İtibarı Milli Bankası'ndan son görevden ötürü 4 Türk kadının işten çıkarılmış olmasıdır. Bu olay barış dünyasında Türk kadının taşıdığı yeri düşünmeye vesile olmuştur. Çünkü savaş sırasında kadınlar her türlü özveriyle insanlığı ayakta tutmaya, barış getirmeye çalışmışlardır. Barış için çalışan unsurlar arasında kadınlar en samimi zümreyi oluşturmuşlardır. Kadınlar savaş sırasında Hilal-i Ahmer'de, diğer hayır kurumlarında, hükümet dairelerinde, okullarda, milli kurumlarda erkekler kadar hizmet etmişlerdir. Avrupa'da birçok iş kolunda çalışanların yarısını kadınlar oluşturduğu halde Türkiye'de buna hala iyi gözle bakmayanlar bulunmaktadır. Hüseyin Ragıp yazısında şu dileğini de belirtiyor. Her iki cinsin el ele vererek yürüdüğü bu medeniyet yoluna biz kadın unsurunu bir tarafa bırakarak topal bir adam gibi karışacak olursak, onların asriliği ile bizim ilkelliğimiz arasındaki ara kısalmaz, aksine uzunlaşır. Nokta nokta. Köhne düşünceleri bir tarafa bırakarak kadınlarımızı mümkün olduğu hız ve çoklukta bir an önce memleket işlerine ortak etmeliyiz. Hüseyin Ragıp, Türk Kadını ve Sulh, İfham, sayı 18, 9-8-1919, sayfa 1. İKDAM'ın imtiyaz sahibi Ahmet Cevdet gazeteye Zürih'ten gönderdiği bir yazıda, erkeklerin yaptığı birçok işi yapabileceğini belirttiği kadınların kimya işlerinde yetiştirilmesini tavsiye etmekte, kadınların işe daha çok ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Yetkili olsam, bütün ilkokullarda kadın öğretmenleri görevlendirirdim demektedir. İKDAM, sayı 8439, 38-1920, sayfa 1, kadınları işe hazırlamak. Bu arada kadınların doktorluk ve avukatlık gibi öğrenim isteyen mesleklere girişi konusunda da gelişmeler olmuştur. Tıp Fakültesi Müderrisler Meclisi 18 Ağustos 1919 günü Besim Ömer Paşa'nın başkanlığında toplanarak uzun görüşmelerden sonra tıp fakültesine kadınların da kabulüne karar vermiştir. Peyam, sayı 270-18, 19-8-1919, hanımlarımız Mektebi Tıbbiye'ye kabul edildi. Tıp fakültesinden sonra Hukuk Fakültesi Müderrisler Meclisi de bu fakülteye kadınların alınmasına karar vermiş ve bu kararı Maarif Meclisi'ne tebliğ etmiştir. İstanbul gazeteleri bunu memnunlukla karşılamıştır. İFAM, 2 yıldır kadınların edebiyat ve fen fakültelerinde okuduklarını, ticaret ve güzel sanatlar okullarının çoktan beri kadınlara açık olduğunu hatırlatarak, belki 3-4 yıl sonra sanatına başlamış olan kadın doktorlar ve kadın avukatlar yetişmiş olacağını yazmaktadır. Yazara göre bu çok gerekli ve önemlidir. Böylece kadınların kendi haklarını aramalarına zemin de hazırlanmış olacaktır. Hüseyin Ragıp, Tababette ve Hukukta Kadınlarımız, İfham, sayı 22, 21-8-1919, sayfa 1. Eğitim Bakanlığı'na gönderilen karar bakanlık tarafından da uygun görülmüş ancak bakanlık karma eğitime taraftar olmadığını bildirmiştir. Bakanlığın konuyu havale ettiği Müderrisler Meclisi 20 Ekim 1919 günü toplanarak kadınların öğleden sonra öğrenim yapmasına karar vermiştir. Tarık, bu duruma göre bu hafta fakülte kapılarını hanımlara açacak demektir diye yazmaktadır. Tarık, sayı 88, 21-10-1919, sayfa 2, kadınlarımızın hukuk medresesine, yani fakültesine kabulü. O yıllarda Kayseri'de bazı kadınların küçük ticari hayatta görev aldıkları Hakkı Demirtaş tarafından şöyle anlatılmaktadır. Şimdiki kapalı çarşının içinde Kadınlar Çarşısı olarak bilinen çarşı hakikaten kadınlara aitti. Kadınlar çarşıdaki dükkanları çalıştırarak bir şeyler satıyorlardı. Genellikle çeyiz sandıklarından çıkardıkları eşyaları ve kendi elleriyle dokudukları halı ve kilimleri orada satarak geçimlerini böylece sağlıyorlardı. Zübeyir Kars, Milli Mücadele'de Kayseri, sayfa 113. Kurtuluş Savaşı yıllarında savaş endüstrisinde çalışan kadın grupları vardır. Bunların resimleri ilgili kitaplarda yer almaktadır. Cahide Özdemir, Milli Mücadele'de Cephede ve Cephe Gerisinde Türk Kadını, Milli Mücadele'de Türk Kadını, sayfa 52. Mehmet Akif de İstiklal Marşı'ndan ötürü kendisine verilen 500 liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklarına iş öğretmek amacıyla kurulan Darül Mesaiye İş Okulu bağışlamıştır. Hakimiyeti Milliye Sayı 135 17 3 1921 Sayfa 2 Teberru Zeki Sarıhan Vatan Türküsü İstiklal Marşı Tarihi ve Anlamı Sayfa 59 Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan'ın himayesinde İsmail Hakkı Bey tarafından 1 Ağustos 1913 tarihinde İslam Kadınlarını Çalıştırma Derneği adıyla kurulan derneğin amacı kadınlara iş bulup kendilerini namuslu olarak hayatlarını kazanmaya alıştırarak himaye ve evlenmelerine aracılık yapmaktır. Kurulduğunu ilan etmesinden sonraki 1,5 ay içinde derneğe 14 binden fazla kadın başvurmuştur. Bu rakam kadınların içinde bulundukları sefaheti göstermesi açısından önemlidir. Merkezi Çapa'da olan dernek 1 yıl içinde Fatih ve Üsküdar'da 2 şube açmıştır. Dernek bir yandan kendi açtığı iş yerlerinde kadınlara iş verirken diğer yandan bazı iş yerleriyle anlaşarak kadınlara iş bulmuştur. Büyük Savaş sırasında birçok işler yapan ve dönemin sayılı derneklerinden olan 30 bin kadına iş bulup çalıştıran Kadınları Çalıştırma Cemiyeti, savaşın son yılı olan 1918 Ağustos'unda kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır. Tülin Sümer, Türkiye'de ilk defa kurulan Kadınları Çalıştırma Derneği, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Cilt 2, Sayı 10, Temmuz 1968, Sayfa 59. Bu arada, dernek aracılığıyla kadınlar gönüllü olarak askere alınmış, 1. Ordu tarafından kurulan 1. Kadın İşçi Taburu, geri hizmetlerde kadınlara iş olanağı yaratmıştır. Yaraman, sayfa 108. Yeni gazete, dernekten kadınlara hizmetçilik, aşçılık gibi hizmetleri öğretmesini istemiştir. Gazetenin Kadın Hayatı sayfasında çalışan hanımlarımızı nasıl kurtarabiliriz başlığı ile yayımlanan bir yazıya göre savaş sırasında askere giden erkeklerin devlet dairelerinde ve çeşitli kurumlarda bıraktığı boşluğu kadınlar doldurmuştur. Savaştan dönen erkeklerin aynı iş yerlerine girmek istemeleri nedeniyle bu kadınlar işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla çeşitli dairelerden bir kurul oluşturulmuştur. İstanbul'da çok sayıda hizmetçiye ihtiyaç vardır. Oysa Müslüman kadınlar hizmetçilik yerine devlet dairelerinde çalışmayı tercih etmektedirler. Bu sorunu çözmek Kadınları Çalıştırma Derneği'ni de ilgilendirmektedir. Bu dernek hizmetçilik, aşçılık, kolacılık gibi kurslar açıp kadınları bu alanlarda yetiştirmelidir. Daha önce derneğin bu konuda yaptığı bir projenin uygulanamadığına değinilmektedir. Yeni Gazete, Sayı 1802'ye 238, 37-1919, Sayfa 1. Mütarekede diğer derneklere göre en uzun süre gündemde kalan derneğin yolsuzluk söylentileri ve particilik ihtirasları nedeniyle bir çıkmaza girdiği anlaşılmaktadır. Kadınların isteği, derneği biz yönetelim. Derneğe son defa müdür olarak atanan kişi istifa etmiştir. Kendilerini yönetim kurulu sayan heyet, İdaresizliği yüzünden kadınları çalıştıracağı yerde eli kolu bağlı oturmuş her yönetim kurulu toplantısında 5-10 kadının işine son vererek bütçesini artırmaya çalışmıştır. Bundan yakınan kadınlar çalışmadan imaretten geçinmeyi istemekle suçlanmıştır. Kadınların 13 Ağustos 1919 günü buna verdikleri yanıta bakılırsa bu suçlama doğru değildir. Yeni Gazete, İçişleri Bakanı'ndan derneğin yönetimine el koyarak yeni bir kongre yaptırmasını istemektedir. Çünkü dernek içinde 60, dışarıda 400'ü aşkın kadını geçindiren İstanbul Şubesi'nin geleceği kötüdür. Kadınların dışarı atılmasını Dahiliye Nazırı önlemelidir. İstanbul ve Beyoğlu şubelerine kayıtlı işçi ve bütün memureler adına hareket ettiklerini ileri süren delegelerin imzasıyla Nafia eski nazırı Ferit Bey'in suçlamalarına yazılı bir cevap verilerek bazı isteklerde bulunulmaktadır. 1. Tüzük değiştirilerek münevver ve yüksek kadınlardan oluşan bir yönetim kurulu oluşturulması. 2. Çalışmadan para almak istemediğimizin ispatı için İstanbul şubesinin bağımsız olarak yönetilmesi. Bu nedenle tarafımızdan seçilen bir müdürün yönetimi altında bütün tertibat ve teşkilatının icrasından sonra 2 aylık bir deneme süresi geçirilmesi ve bundan sonraki incelemeye göre her iki taraf şartlarının ayrılması. 3. Değiştirilecek tüzükte kararların yönetim ve genel kurul üyelerinden seçilmiş bir kadınlar kuruluna verilmesi. Yönetim kurulu verdiği yanıtta idare meclisinin tanınmadığı, böylece dernekte idari düzenin bozulduğu gerekçesiyle bu isteklerin tümünün reddine, merkezde işletilen hanımlar faaliyetinin kapatılması ve sınırlandırılmasına karar verildiğini bildirmiştir. Kadınları çalıştırma cemiyeti hakkında İstanbul gazetelerinin farklı görüşler taşıdığı anlaşılmaktadır. Yeni Gazete'nin yazdığına göre kendisi gibi Zaman ve Tercüman, Tercüman-ı Hakikat gazeteleri idaresizlik yüzünden kadınların uğradığı zararı protesto ederken Akşam Gazetesi başyazarı 15 Ağustos 1919 günü işçiler aleyhine bir yazı yazmıştır. Kadınlar bu kez Akşam'a da 5 maddelik uzun bir yanıt vererek gazetenin iddialarının doğru olmadığını anlatmışlardır. Yeni Gazete Sayı 1820-256, 17-8-1919, sayfa 2. İşin Hakikati, Hanımların Cevabı. Seçilen iki yönetim kurulunun derneğin çalışmasını tıkadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanı Adil Bey, yetkisini kullanıp müdahale etmiş, derneği genel kurul yaparak yeni bir yönetim kurulu seçimi yapmasını istemiştir. Peyam, sayı 270-18, 19-8-1919. İstiklal, derneğin son zamanlarda darbelenmeye başlandığı kanısındadır. Gazeteler bu derneğin maruz kaldığı şeylerden uzun uzadıya söz etmektedirler. Onu söndürmeye çalışmanın pek kötü etkiler doğuracağını yazmaktadırlar. Fakat henüz yararlı bir sonuç elde edilememiştir. 24 Eylül 1919 günü yönetim kurulunda meydana gelen görüş ayrılığından ötürü yeniden bir yönetim kurulu seçimi için toplanılmış, Nafıa eski naziri Ferit Bey, derneğin savaş sırasında kurulduğunu ve yaptıklarını anlatarak, Beyoğlu'ndaki şubenin bir gelir kaynağı olarak elde tutulması, kadınları çalıştırmak için de İstanbul tarafında yeni yerler açılması gerektiğini savunmuştur. Hükümet komiserinin raporunu okumasından sonra seçimler yapılmıştır. İstiklal, sayı 259, 25-9-1919, sayfa 1, Kadınları Çalıştırma Cemiyeti. Seçimlerde eski Dahiliye Nazırı Ferit Bey 127, Ahmet Abuk Paşa 125, Muzaffer Bey 124, Emin Ali Bey 123, Cemil Bey 122, Tüccardan İbrahim Bey 121, Dava Vekili Asaf Bey 120 oy alarak seçilmişler. Eski Nafa Naziri Ferit Bey yalnızca 13 oy alabildiği için seçilememiştir. Peyam, sayı 295-53, 29-9-1919, sayfa 2, Kadınları Çalıştırma Cemiyeti. Türk dünyasının 1919 Kasım başlarında dernekle ilgili olarak yaptığı bir haberde savaş sırasında pek büyük hizmetleri görülen derneğin mütareke ile birlikte baş gösteren buhran nedeniyle çökmekle yüz yüze geldiği, bazı yolsuzluklara rağmen genel müdürü İsmail Hakkı Bey'in onu ayakta tuttuğu, yeniden seçildiği, böylece derneği yıkılmaktan kurtardığı ileri sürülmektedir. İKNAM'a göre dernek, birçok senedir memleketimize mahsus düşüncesiz bir ihtiras nedeniyle birçok facia geçirmiştir. Eski canlılığını kaybetmiştir. 18 aydır mütarekeden beri 4 defa dağılmaktan bazı yardımseverler tarafından kurtarılmıştır. Daha önce de okuyucularını dernekteki gelişmelerden haberdar ettiğini yazan İKNAM, bu kez durumu öğrenmek amacıyla yöneticilerinden birine muhabirini göndermiştir. Savaş sırasında dernekle ilgili yolsuzluk haberlerinin gazetelerde yer aldığını ve 4-5 ay önceki olayın da bilindiğini, bu nedenle bunlar üzerinde durmayacağını anlatan ilgili kişinin verdiği bilgiye göre, 26 Ağustos 1920 tarihinde toplanan genel kuruldan sonra oluşan yönetim kurulu, 7 aylık süre içinde derneği her ay gördüğü zarar ve ziyanın artmasından kurtaramamıştır. Bu durumda 2 ay daha geçerse şu sırada pek gerekli bir kurum çökecektir. Buna engel olmak isteyenler Mart'ta yapılacak genel kurulu sabırsızlıkla beklemektedirler. Yönetim kurulu bu tarih için kongre kararı almıştır. Derneğin Beyoğlu şubesini teşkil eden moda salonunun bir Rus şirketine veyahut Rus Kızıl Haç'ına devri söz konusu olmaya başlamıştır. En önemsiz konuları bile yeni yönetim kuruluna bırakmak isteyen bu kişilerden bazısı, verdikleri karardan dönmeyerek toplantıya katılmamaya başlamışlardır. Kararları 7 kişilik yönetimden 2-3 kişi vermektedir. Genel kurulca belirlenen genel denetici, işe müdahale ederek kanunsuz hareket edenlere resmi bir ihtarname göndermiştir. Mart'ta genel kurul yapılması zorunlu olduğundan kendilerinin temsil sıfatı kalmadığını bildirmiştir. Türk Dünyası Sayı 66, 6-11-1919, sayfa 1, Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi. Mart ayı da geçtiğine göre genel kurul kongre toplamak için girişimde bulunmuştur. İKDAM Sayı 8313, 6-4-1920. Sayfa 3. Kadınlarımız ve memuriyet Harbi Umumi'de 30 bin kadını çalıştıran nokta nokta. Bu kongrenin hükümetin de isteğiyle 24 Eylül 1919 günü yapıldığı anlaşılıyor. Kongrede bir kadın birçok kadının işten çıkarıldığından yakınmıştır. Alemdar başyazarı Refi Cevat, derneğin yönetim kuruluna yeniden aday olmuşsa da ancak 20 oy alarak seçilememiştir. Vakit, sayı 1109, 10-1-1921, sayfa 1, Kadınlar Çalıştırma Cemiyeti Umumi Kongre dün toplandı. Ali Emdar, sayı 3056-756, 24-1-1921, sayfa 2. 1920 Mart'ında yapılması gereken genel kurul, 9 Ocak 1921 günü eski başkan Ferit Paşa tarafından açılmış ve üniversite müderrislerinden Zühtü Bey başkanlığında yürütülmüştür. Çalışma raporu okunduktan sonra bir denetleme heyeti seçilmiştir. Vakit, bu heyete Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkinin alınmasını gerekli görmektedir. Uzun tartışmalardan sonra yeni yönetim kurulunun seçimi 15 gün sonraya ertelenmiştir. Yönetim kurulundan biri de iktidar muhabirine Beyoğlu'nda binanın kuruma geri verileceğini açıklamıştır. İkdam, sayı 8575, 25-1-1921, sayfa 3, Kadınları Çalıştırma Cemiyeti binası. 5. Biçki Dikiş Yurdu Hanımları Cemiyeti. Yeni Gazete'nin haberine göre Temmuz 1919'da İstanbul'da Biçki Dikiş Yurdu Hanımları Cemiyeti adlı bir derneğin açılış hazırlıkları yapılmaktadır. Derneğin hizmete soktuğu atölyelerin açılış töreni 23 Temmuz 1919 günü Biçki Dikiş Yurdu binasında toplanan yüzden fazla mezunla yapılmıştır. Başkan Behire Hakkı, üyelerden Kadınları Çalıştırma Derneği Beyoğlu ve İstanbul Atölyeleri Müdürleri Azize ve Leyla Hanımlarla umumi katip seçilen İsmail Hakkı Bey'in katılımıyla derneğin tüzüğü tartışılmıştır. Pek yakında merkezde ve İstanbul'un diğer yerlerinde şimdiye kadar mezunların kişisel girişimleriyle açılan 10-15 atölyeye ek olarak daha düzenli bir teşkilat dahilinde yeni iş yurtları kurulmasına çalışılacaktır. Yeni Gazete, sayı 1796-232, 24-7-1919, sayfa 2, Hanımların Yeni Bir Teşebbüsü. 6. Türk Çalıştırma Derneği. Alemdar, 11 Ekim 1919 tarihli sayısında yaşanan en büyük sorunlardan birinin işsizlik olduğunu belirterek şimdiye kadar bu amaçla kurulan derneklerin başarılı olamadığını, ancak 2 ay önce 20 Ağustos 1919'da bu gazetede yayımlanmış olan amaçlarla kurulan derneğin diğerlerinden farklı, müspet ve ameli bir iş ocağı olarak şu işleri yaptığını yazmaktadır. 2 ay içinde başvuran 70 gençten 38'ine en az 800, en çok 1200 kuruş maaşlı iş bulmuştur. Diğerleri için de elverişli yerler araştırmıştır. Dernek mensubu gençler haftada 2 günde birer saatten 2 saat ticari, sanayi dersleri görmektedirler. Gençlerin güzel sanatları olan duyguları dikkate alınmış ve bir temsil, musiki dershanesi açılması da kararlaştırılmıştır. Dernek, dışarıdan özellikle hayır ve şefkat sahipleri ve iktisadi kurumların yardımına pek muhtaçtır. Alemdar, sayı 2600-300. 11-10-1919. Alemdar, dernek kurucularının kimler olduğunu belirtmiyor. Bu duruma göre derneğin Milli Kongre'ye katılan Çalıştırma Derneği'nden farklı bir örgüt olduğu akla gelmektedir. Çünkü Ağustos 1919'da kurulmuştur. Türk Çalıştırma Derneği, gazetelere verdiği bir ilanda padişah tarafından ihsan buyurulan Boğaziçi'ndeki Kalender Kasrı'nda bir ziraat yurdu kurarak ve buraya yalnız 29 çocuk kabul edeceğini, başvuranların gerekli evraklarını divan yolundaki Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti'nin üst katındaki dernek merkezine getirmelerini bildirmektedir. Alınacak çocuklar 11-14 yaş arasında sağlıklı, okur yazar olacak ve 2 fotoğraf ve aşı kağıtlarıyla geleceklerdir. İleri, sayı 698, 18-12-1919, sayfa 4. Hayırlı teşebbüslerden, Türk Çalıştırma Derneği Katibi Umumiliğinden. 7. Türk Kadınlar Cemiyeti. Böyle bir kuruluşun adı ilk kez İzmir'in işgalinden hemen sonra Alaşehir'den çekilen bir telgrafta geçmektedir. Paris, Londra, Roma, Washington kadın derneklerine bu tarihten yaklaşık 2 ay önce 24 Mart 1919 tarihli bir muhtıra yazarak Türkiye temsilcilerinin Paris Barış Konferansı'nda dinlenmesini isteyen Osmanlı Hanımlar Derneği'nin de bu dernek olma ihtimali vardır. Derneğin Anadolu'daki kadınlar tarafından Mayıs 1919'da bilindiği anlaşılmaktadır. Haziran 1920'de Cenevre'de toplanan Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılıp bir konuşma yapan Azize Hanım, kendisini Türk Kadınlar Cemiyeti azası olarak takdim etmiştir. Kıbrıslı Mustafa Paşa'nın kızı ve İspanya Osmanlı Elçiliği Müsteşarı Nurettin Ferruh Bey'in eşi Azize Hanım, aynı zamanda İstanbul Hükümeti'nin de temsilcisi olarak konuşmaktadır. Çünkü kongreyi düzenleyen kuruluş İstanbul Hükümeti'ne de katılım için çağrı yapmıştır. Avrupa'daki elçiliklerde görevli olanlardan birinin eşi olarak hükümetin onu görevlendirdiği anlaşılmaktadır. Azize Hanım kongrede en çok alkışlanan konuşmalardan birini yaparak özetle savaşa girilmesinde Türkiye halkının ve kadınlarının bir suçu olmadığını, Türk kadınlarının da savaşta büyük acılar çektiğini, yarım yüzyıldan beri kadın hakları konusunda önemli mesafeler aldıklarını söyledikten sonra dünya kadınlarını Türkiye'nin davasını savunmaya çağırmıştır. Bu davanın esası Türkiye sınırları çizilirken Wilson ilkelerinin gözetilmesidir. Bugünkü Türkiye'nin ve bu arada İzmir'in çoğunluk nüfusunun Türk olduğunda şüphe olmadığını belirten Azize Hanım, dünya kadınlarını İzmir göçmenlerine, Türkiye'deki dul ve yetimlere de yardım etmeye çağırmıştır. İkdam Sayı 8394, 28-6-1920, Sayfa 1 Cenevre Kadınlar Kongresi, Bir Türk Hanımının Şayanı Dikkat Nutku. Bu konuşma, savaşa girme konusunda İttihat ve Terakki'yi suçlayan anlayış dışında İzmir'in işgali üzerinde İstanbul'da yapılan mitinglerdeki kadın konuşmaları ile aynı görüşleri taşımaktadır.